Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırk Ambar programıyla karşınızdayız efendim. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz sosyolog Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Değerli dostlar, bugün özellikle Ergün hocamızın bu hafta sonu Yeni Şafak gazetesinde yazdığı bir yazıyı temel alarak bir konu ele alacağız. Ergün hocamız hafta sonu Davutoğlu ve Yeni Elitlerin Yükselişi diye bir yazı yazdı Yeni Şafak gazetesinde. O yazıyı baz alarak hocam bugün biraz elitizmi konuşalım, evet, arzu ediyorum hocam ben.
İnşallah.
O yazınızda da siz Davutoğlu yeni elitlerin yükselişidir diyorsunuz.
Evet.
Yani yeni bir,
evet,
elitizmi temsil ediyor.
Elitizmi değil.
Yani yeni
elitleri.
Yeni elitleri diyelim. Yeni, evet, elitleri. Yeni elitleri temsil ediyor. Kent soylu İslami elitlerin yükselişidir bu diyorsunuz.
Evet.
İslami kesimler de diğer bütün toplumsal politik çevreler gibi elitler aracılığıyla toplumu dönüştürme projeleri içerisinde yer almışlardır,
evet,
diye başlayan bir yazı.
Evet.
Bu yazıyı değerlendireceğiz. İçinde
İnşallah.
Çok fazla çıkarım var. Ben hocam şunla başlamak istiyorum. Tabii biz yıllarca elit kelimesini olumsuzlayarak konuştuk, ha, düşündük. Hatta çok kullanmak istemedik bu kelimeyi. Elitizmi, elitleri hep,
evet,
bize uzak geldi. Bununla bir başlasak, yani gerçekten,
evet,
siz de yazınızda belirtiyorsunuz aslında bir öncü kuşak manasına da geliyor elit.
Evet.
Yani toplumu,
evet,
sürükleyen, dönüştüren,
evet,
yeni fikirler, teoriler ortaya koyan, bizi ilgilendiren de bu yönü.
Evet.
Ya bu manada hocam, yani sosyolojik olarak elit ne ifade ediyor acaba bizim için?
Evet. Şimdi tabii kavramlar Türkiye'de çok birbirine karıştırılıyor. Önce bilimsel olarak o kavramın varlığına, özelliklerine, tarih içinde kazandığı anlamlara bakmak gerekiyor. Onu açık, net bir anlama kavuşturmak için. Elit kavramı etrafında ben kendi sosyoloji müktesebatımla konuşmak istersem ciddi teoriler var, tartışmalar var, çalışmalar var. Mesela işte Pareto'nun elitlerin dolaşımı çok önemli bir metindir sosyolojide. Ve bu metinde şu ileri sürünür, elit kavramını anlamak açısından bundan biraz bahsetmek istiyorum. Bir toplum elitleri tarafından yönetilirler, elitleri tarafından yeni fikirlerle tanıştırılırlar. Ve bir toplum, bu yine elit dediğimiz öncü bir grup tarafından geleceğe taşınır. Ama bu elit dediğimiz grup, yani çeşitli donanımlara sahip, bilgi donanımına sahip, ufku var, tefekkürü var, tecessüsü var, dünyayı ve toplumunu, tarihini tanıma konumu var. Bütün bunlarla beraber sürekli yönetmek, sürekli denetlemek, sürekli kontrol etmek ve yerini kimseye kaptırmamak üzere konumlanırsa toplum içinde yetişen yeni elitlerle çatışmaya girer. Çünkü toplum hareketli bir varlık, canlı bir varlık, devamlı kendi içinde yeni elitler yetiştiriyor. O nedenle egemen olan elitlerle yeni yetişen elitler arasında bir dolaşımın olması gerekir ki, bir paylaşımın ve etkileşimin olması gerekir ki toplum da kendisini yenileyebilsin.
Evet.
Eğer bunu yapmazsa ne olur? Pareto'ya göre, meşhur İtalyan bir sosyolog.
Evet.
Ona göre bu gerçekleşmezse toplumda çatışmalar derinleşir ve ihtilaller ortaya çıkar. O nedenle bu elitlerin dolaşımı çok büyük bir değer taşır. Biz bu yaklaşımı bizim son 150 yıllık modernleşme tarihimize uyarlayarak anlamaya çalışırsak, Osmanlı'nın 19. yüzyılında da yeni bir elit ortaya çıkıyor. Yani bilgisiyle, müktesebatıyla, dünyaya bakışıyla, ufkuyla, belli donanımlara sahip olan, topluma öncülük eden, ona etkide bulunmak isteyen bir grup ortaya çıkıyor. Öncü bir grup ortaya çıkıyor. Osmanlı kavramıyla buna münevver deniyor. Ama bu işte Fransızca'da elit kavramı kullanılıyor.
Evet.
İngilizce'de kullanılıyor. Böyle ifade ediliyor. Bu hakikaten Osmanlı toplumunun yaşadığı parçalanmaya, bunalıma, çözüm bulmak üzere harekete geçiyor. Mekteplerden yetişiyor bu. Gazeteler ve matbuat dediğimiz mecmualar, matbaa, bunların etrafına oluşan tartışmalar. Bunun içinde yetişiyor ve bunlardan etkilenerek ve bunları etkileyerek topluma yön vermek istiyor.
Yani hem yetişen ama, hem yetiştiren kadrolar bunlar, evet, değil mi hocam yani, bir taraftan?
İşte diyelim bir Sırat-ı Müstakim etrafında bir grup oluşuyor.
Sebil-ül Reşad'ın etrafında bir grup oluşuyor.
Bunlar birçok yazarlar yetişiyor, insanlar yetişiyor. Osmanlı'nın meselelerine değiniyorlar, çeşitli çözümler ortaya koymak istiyorlar. Bu bir elittir. Elitizm ise bu daha çok şeyi anlatır. Bu elit grubunun tahakkümünü ifade eder.
Seçkinciliği. Evet. Biraz.
Yani elit kavramının öz Türkçedeki karşılığı seçkin zaten. Evet. Belki Kur'an-ı Kerim'de rasihun kelimesiyle ifade edilebilir. Yani derinleşenler. Evet. Tefekkürde, irfanda, inançta derinleşen insanlar. Çünkü derinleştikçe normal toplumdaki diğer insanlardan daha farklı bir idrake sahip oluyorlar. Toplumun geleceğini sezinleyebiliyorlar. Toplumu aydınlatma, onlara yol gösterme konusunda bir takım basiretlere sahip oluyorlar. Bir takım özellikler kesbediyorlar. Burada da aynı şey söz konusu. Elitizm ise bu elit grubunun kendisini mutlak doğrunun öncüsü olarak görüp toplumun tarihini, değerlerini, varlığını hiçe sayıp tek yönlü olarak onu yönetme çabasıdır. Buna elitizm diyoruz ve eleştirdiğimiz, tartıştığımız şey de budur. Elitizm kötü bir şey çünkü toplumun gerçekliğini, varlığını tanımıyor. Kendisini yukarıda görüyor, fil dişi kulede yaşıyor. Hem sosyal hayatı ondan kopuk, hem düşünce dünyası o toplumun varlığından ve mirasından kopuk. Dolayısıyla varlığa elitist demek mümkün. Elitist diyoruz. İşte diyelim 19. yüzyılda Fransız düşünce geleneğinden etkilenen, materyalizmden etkilenen, pozitivizmden etkilenen birçok insan var. İşte Tevfik Fikret de bunlardan birisi mesela. Bir başka elit grubunu temsil ediyor. Evet. Ve Abdullah Cevdet bir başka birisi, bir şey, elit grubu. Bunlar ise bu toplumun tarihini reddediyorlar. Mesela Tarihi Kadim diye Tevfik Fikret'in bir şiiri var. Bütün bir tarihimizi işte kanlar, öldürmeler, katliamlar, gerilik, karanlık olarak tanımlıyor. Evet. Çünkü kendi tarihini ve kültürünü reddediyor. Avrupa tarihini kendisine doğru bir tarih olarak, miras olarak kabul ediyor. Oradan bakıyor ve oradan hareketle toplumunu tek yönlü olarak yönetmek istiyor. Bu elitist bir tutumdur. Türkiye özellikle Cumhuriyet döneminde, tek parti döneminde elitist politikalar altında varlığını sürdürdü. İşte bu köy enstitülerinden ve halk evlerinde bunu pratiğe etmek istediler. Bütün bir Türkiye'yi her şeyiyle yeniden
inşa etmeye
çalıştılar. Bunu yaparken de ya bu Türkiye'nin işte coğrafyası var, tarihi var, inancı var, belli dinamikleri var.
İnsan faktörü var.
İnsan faktörü var. Böyle yapmadılar çünkü onlar dedi ki evrensel bir hakikat var. Bu evrensel hakikat Avrupa'da keşfedilmiş. Uygarlıkla bu ortaya çıkmış. Biz onu aldık, öğrendik. Şimdi toplumumuza getiriyoruz ve toplumu bununla cehaletten kurtaracağız. Bu elitist bir tutumdur. Bu yanlış bir tutumdur bahsettiğimiz gibi. Yoksa elitist davranmadıkça, toplumundan kopmadıkça, değerlerini aşağılamadıkça, tek yönlü olarak onu etkileme tutumuna yönelmedikçe elit bir toplumda her zaman olması gereken bir şeydir. Toplumlar tarih içinde zaten kendi dönüşümlerini, kendi yenilenmelerini öncü olan bu entelektüel gruplarla sağlamışlardır. Yani bu anlamda biz hani modern öncesi elit tarihine bakarsak İmam-ı Gazali en büyük elitlerin başında yer alır yani. Çünkü kendi toplum meselelerine bakmış, sorunlarını görmüş, batıl mezhepleri görmüş, toplumun bunalımını ve krizlerini görmüş. Bunları aşmak için yeni fikirler ortaya koymuş. İhya hareketlerin, ihyacı bir düşünce ortaya koymuş. Ve toplumun bu işte bahsettiğimiz krizlerini çözmek üzere ciddi bir entelektüel performans ortaya koymuş.
Tabii yani İslam düşünce geleneğindeki tecdit hareketleri, içtihat hareketleri de bu manada bunların failleri, aktörlerini de biz elit olarak değerlendirebiliriz
öyle tabii,
değil mi
yani,
hocam?
İmam-ı Gazali gibi değil herkes. Yani yıllarını okumaya vermiş, düşünmeye vermiş, tefekkür dünyasını derinleştirmeye vermiş, ciddi donanımlara sahip. Bunlar tabii bir entelektüel tutumu ifade ediyor, bir elit tutumu ifade ediyor. Şimdi 19. yüzyıla yeniden gelirsek, 19. yüzyılda Osmanlı'da entelektüeller genel olarak elitler ya da iki gruba ayrışmaya başladılar çok genel manada. Bir işte Avrupa'yı bütünüyle hakikatin merkezi olarak görenler ve oradan aldıklarıyla toplumu aydınlatmaya çalışanlar, böyle bir şey oldu ve Cumhuriyet projesi de bunu uygulamaya çalıştı. Bunun karşısında toplum tabii kendi varlığından uzaklaşmaya başladı. Bu toplumda ciddi sorunlara yol açtı. Dolayısıyla buna karşı çıkan, bunu eleştiren, bunu kritize eden, bunun karşısında çığlıklar atan yeni bir elitler arayışına gidildi ve şöyle düşünüldü. Yani biz böyle bir batılılaşma sürecini, işte yenilik sürecini, modernleşme sürecini yaşıyoruz ama biz Avrupa'nın bilimini alıyoruz ama aynı zamanda Avrupa'nın ahlakını da almaya başlıyoruz. Aynı zamanda Avrupa'nın her şeyiyle taklit etmeye yöneliyoruz. Taklit etmek bir yeniliği, bir özgünlüğü ifade etmez. Yani Avrupa bir şey üretmiş, ortaya koymuş, siz aynen alıp tüketiyorsunuz. Dolayısıyla bu toplumun kendi varlığını önemsemiyorsunuz. O toplum kendine bakarak tefekkür etmedikçe yeni bir şey de ortaya koyamaz. Taklit dediğimiz şey bu. Ve insan hayatında da taklit çocukluk dönemine ait olan bir şeydir. Dolayısıyla evet. Bir toplumun olgunlaşması, gelişmesi taklit teziyle mümkün değil. İşte burada özellikle İslami düşünce üzerinden gidenler, onda ısrar edenler nesil arayışlarına yöneldiler. Evet. Bu nesil arayışlarıyla yeni elitler yetiştirmek evet. istediler.
Hocam ben de tam oraya gelecektim. Şimdi... Evet. Demin de ifade ettiğiniz yazınızda da geçiyor. İşte Akif'in Asım'ın nesli mesela evet. Akif'in ortaya koyduğu kendince teorisini de ortaya koyduğu tanımladığı evet. nitelediği evet. Asım'ın nesli tezi var. İşte Necip Fazıl'ın bakıyoruz işte Büyük Doğu nesli, evet, var. Nesli var. Ardından Sezai Karakoç'un diriliş neslini görüyoruz. Evet. Bunlar aslında böyle o modernleşmenin yol açtığı yabancılaşmaya karşı duracak. İşte Müslümanların ihtiyaç duyduğu ıslahı gerçekleştirecek. Batı karşısında belki o gerilemeyi durduracak ya da evet. o gerilemeyi tersine çevirecek. Hep böyle bir kadro evet. arayışı. Şimdi ve çok bir taraftan da şey görüyoruz. Yani zaten o dönüşüm de söz konusu. Aslında böyle çok dinamik kadrolar bunlar.
Evet.
Hani işte o dergilerin, o düşüncelerin etrafında şey yapmış, harekete geçmiş. Bilmiyorum, benim bir tespitim evet. bu. Yani belki bugünün o tahayyül ettiğimiz o neslinden ziyade bir hareket var sanki orada hocam. Mesela evet. Karakoç diyor ki, o diriliş neslinin bir temsilcisi olduğunu, bir eri olduğunu ifade ediyor. Evet. Böyle bir aşırı bir aksiyon var. Bir diriliş cephesi bulunduğuna ve kendimin de o cephede bir savaş adamı olduğuma, olmam gerektiğine inanıyorum diyor. Ondan sonra mesela Cemil Meriç'i de belki burada anabiliriz hocam. Diyor ki Cemil Meriç'te, fikir ve sanat adamının yeri fikir ve sanat kavgasının ateş hattıdır diyor. Yani hep böyle bir şey var.
Dinamik bir nesil.
Dinamik bir nesil var. Mesela Necip Fazıl mesela kim var? Evet. Meşhur sorusunu soruyor. Sağına soluna bakmadan fert fert ben varım cevabını verici olan bir nesil diyor. Hı. Şimdi tabii yazınızda da söylüyorsunuz. Sanki bu biraz dönüşüme uğradı değil mi hocam? Evet, yani evet. hatta hemen ardından da o Davutoğlu örneği geliyor zaten. O bilim evet. sanattaki hem yetişen hem yetiştiren evet. işte batıyı da bilen birkaç dil konuşabilen küresel siyaset ve küresel tezler üzerine fikir üretebilen bir nesle dönüştü.
Evet.
Bu dönüşümü tam olarak nasıl nitelendirebiliriz? Evet. Nereden belki, ortaya, nereden gerek duyuldu böyle bir dönüşüme de hocam?
Belki önce tabii şeyden, yani bir defa 150 yıllık modernleşme süreci içinde gittikçe kan kaybeden ciddi anlamda İslam düşüncesi oluyor. Müslüman toplumların kendi dinamiklerinden uzaklaşması oluyor. Cumhuriyet ideolojisinin tek partili uygulamalarıyla bu daha da travmatik bir hale dönüşüyor. Mehmet Akif Ersoy ve Necip Fazıl, bir de Sezai Karakoç'un nesil arayışlarını bu bağlam içinde değerlendirmek gerekiyor. Buna karşı bir meydan okuma var. Necip Fazıl'da özellikle ciddi bir meydan okuma var. Yani işte diyelim Abdülhamit, Kızıl Sultan, vatan haini vesaire gösteriliyorsa resmi tarih tarafında, o da tarihçi olmadığı halde oturup bir Abdülhamit tarihini yazıyor ve tam tersine cennetli mekan Abdülhamit Han diyor.
Evet.
Yani bunu birçok şeyinde görmek mümkün. Tavrında çok meydan okuyan ve Müslüman toplumun, Anadolu Müslüman toplumun uğradığı bu ciddi travmalara karşı meydan okuyarak yeniden aslında kuşaklara bir özgüven aşılamaya çalışıyor. Siz büyüksünüz, siz önemlisiniz, tek, her biriniz tek başınıza. Bu işte topraklar sizin, bu tarih sizin. Kendiniz işte Avrupa tarihinde, Avrupa varlığı içinde görerek yabancılaşmayın diye bağıran bir ses var. Nesil arayışı bu çerçevede aslında daha çok tanımlanıyor. Mehmet Akif Ersoy'un ise nesil tanımlaması biraz daha belki son dönemde yaşadığımıza yakın. Yani Asım'ın nesline baktığımız zaman o şiirde bunu çok güzel bir biçimde ortaya evet. koyuyor. İşte Asım Berlin'e gidecek, orada okuyacak, eğitim görecek, Batı'nın bilimini öğrenecek ama aynı zamanda da İslam'ın ahlakını, inancını, değerlerini üzerinde taşıyacak bir şahsiyet olarak Asım'dan bahsediyor. Yine mesela Asım'la konuşurken Asım çok şeydir, heyecanlıdır, dinamiktir, inkılap yapmak istiyor ve üstelik bir takım şeylerle, inzibatlarla yapmak istiyor. Yani bu da tabii Mehmet Akif'in yaşadığı tarihsel dönemde her şeyin inzibatlarla çözülmesi siyasetini de gündeme getiren bir şey.
Evet.
İtaat Terakki bunu en iyi yapmış. Yani Türkiye meselelerini hep nedense inzibatlarla, askeri yapılarla çözmek gibi bir heyecan taşıyor. Asım da böyle bir şeyden bahsediyor ama babası onu uyarıyor. Bunun doğru yol olmadığını söylüyor. Bunun yanlış olduğunu. Akif'in demek ki bir öz eleştirisi var burada. Yani Türkiye'yi selamete çıkarmak isteyen nesiller, elitler nedense hep inzibat yollarına teşebbüs ettiler. Bundan kurtulmamız lazım. Yani İttihat Terakki de bunu yaptı. Cumhuriyet'in ilk yılları da aynı şekilde
biraz
bunu yaptı.
Biraz da böyle dönüşümün bir evet. cebren olacağına evet. dair de bir inanış var değil mi
evet,
hocam?
Evet, yani onu eleştiriyor ama Akif. Hayır diyor. Yani evet. diyor ki Muhammed Abduh'un yaptığı gibi o diyor işte Afrika'nın sessiz bilmem nerelerinde bir medrese açmak, orada insanları eğiterek yetiştirmek istiyor. İşte Asım sen de böyle olmalısın. Dolayısıyla Asım'a bilimi, eğitimi ve ıslahı öneriyor. İhtilalden uzak durmasını istiyor. Bu çok önemli bir şey. Sezai Karakoç'a baktığımız zaman da yine Türkiye'nin 70'lerin koşullarını yansıtan bir şey. Dolayısıyla Necip Fazıl, Mehmet Akif ve Sezai Karakoç'un nesil arayışlarında hakikaten İslami değerleri, ilkeleri benimseyen, İşte bu ülkenin sorunlarına karşı duyarlı olan, tarihini, kültürünü ve inancını gündeme getiren bir öncü kuşak. Ve bu öncü kuşak yeniden Türkiye'yi büyük yapacak, yeniden Türkiye'yi diriltecek, yeniden Türkiye'yi gerçek varlığıyla tanıştıracak. Bunlar bir yönüyle aslında Cumhuriyet'in kuruluş döneminde tasfiye edilen İslamcı bir elitin yerine kırsal alandan kentlere doğru gelen, okumaya gelen yeni insanlara, yeni kuşaklara hitap ediyorlar. Çünkü yani Çanakkale Savaşı ile birlikte tasfiyeye uğrayan bir elit var. Dini, muhafazakar bir kimliği ağır olan.
Evet.
Cumhuriyet döneminde işte İslamlaşma tasfiyeye uğruyor, elitleri de tasfiyeye uğruyor. Kimisi sürgün ediliyor, kimisi işte Elmalı'nın hayatını veya Bediüzzaman'ın hayatını düşündüğümüzde toplumsal hayattan izole oluyor veya matbuat kültüründen izole oluyor. Kentli bir Müslüman kimliğe sahip elitlerden bahsetmek zor. Kentli olanlar artık Avrupalılaşmıştır, Batılılaşmıştır. Kentli elitler Türkiye'deki kurtuluşu Avrupa'dan görmektedirler. Dine iyi bakmıyorlar, dine irtica olarak bakıyorlar, mürteci olarak bakıyorlar, geçmiş olarak ve aşılmış olarak bakıyorlar. Sezai Karakoç o nedenle dirilmeden bahsediyor, yani dirilişten bahsediyor. Ve bunların etrafında, mecmualarının, kitaplarının, kültür halkalarının etrafında toplanan insanlar çoğunlukla dediğim gibi artık kent soylu değil, kırsal alandan kente gelen, içinde inancını da taşıyan, okumak için kentlere gelen insanlar oluyor. Talebeler oluyor, mühendisler var, işte doktorlar var, efendim tarihçiler var, ilahiyatçılar var. Bu burada yeni bir elit kesim yetişiyor. Hatta işte diyelim milli görüşü de, İslamcılık hareketini de, diğer bir takım nakşi grupların oluşturduğu dergiler vesaire çalışmalarını da bu bahsettiğimiz yeni elitler temsil ediyor.
Evet.
Fakat Davutoğlu döneminde daha farklı bir şey oluyor.
Hocam isterseniz kısa bir ara verelim. Evet. Hem Davutoğlu'dan bahsedeceğiz. Hem de günümüzde hükümetin de hani o hükümete atfedilen o dindar nesil kavramından da biraz söz edelim. Bu ne kadar mümkün? Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız efendim. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programımızın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bugün nesilleri konuşuyoruz, elitleri konuştuk, nesil politikalarını, nesil siyasetlerini de konuşmaya çalışıyoruz. İkisi hocam böyle birbirine girmiş oldu. Sizin hafta sonu Yeni Şafak'ta yazdığınız Davutoğlu ve Yeni Elitlerin Yükselişi yazısını aslında temel aldık. Onun üzerinden gidiyoruz. Konu konuyu açtı.
Evet.
Hocam ilk bölümü bitirirken tam da o şeye gelmiştiniz. Yani Davutoğlu işte o tam da dönüşümü temsil eden bir prototip aslında.
Evet.
Ben onu sormuştum size. Evet. Davutoğlu'nun temsil ettiği bu yeni tipoloji nedir hocam?
Evet. Şimdi bu bence tabii Davutoğlu işte Yörük'tü vesaire deniyor ama bence burada bir retorik yapılıyor.
Taşkentli, Konyalı.
Yani Davutoğlu'nun hikayesine baktığımız zaman kent soylu bir elit tipiyle karşılaşıyoruz. Yani artık o Necip Fazıl'ın veya Sezai Karakoç'un etrafına toplanan köyden gelerek kentte tutunmaya çalışan, İslami değerlere de sahip olmak isteyen, batılı değerlere kendini tümüyle kaptırmayan elitler yeni bir aşamaya ulaştılar. Belki onların çocukları veya yeni bir nesil doğdu. Bu entelektüel nesil olarak bahsediyoruz. O da tabii hem Türkiye'nin gelişim süreciyle yakından ilgili hem de dünyadaki gelişim süreçleriyle yakından ilgili. Bir defa işte küreselleşme var artık. Dolayısıyla birbiriyle çok ilişkili olan bir dünya içinde yaşıyoruz. Küreselleşmenin getirdiği, elitlerin yapmak zorunda olduğu, kendi toplumlarına, kendi tarihlerine vakıf olmak artık sadece yetmiyor. Dünya tarihini ve dünya toplumlarını da yakından tanımak yeni elitin en önemli vasıfları arasında. Kemalist elitlerin başarısızlığı karşısında bu yeni elit, İslami kesim içinde yetişen elitler Özal dönemiyle birlikte zaten yavaş yavaş devlet kademesinde de medyada da ve toplumun diğer alanlarında da önde yer almaya başlamışlardı. Ama AK Parti dönemiyle birlikte aslında bunlar birbiriyle örtüşmeye başladı. Yani daha şehirli olan, daha şehirli yetişen, işte Avrupa dillerini de bilen, Avrupa'da veya doktora yüksek lisans yapan, küresel dünyaya açık olan, uluslararası ilişkiler teorileriyle de haşir neşir olan, daha stratejik olan. Yani bu da çok önemli bir fark bence.
Evet.
Önceki elitlerin, İslami kesimdeki elitlerin çok stratejik bir arayışları yok aslında. Yani daha
harekete geçirmek.
Daha harekete geçirmek. Daha naif bir arayış var.
Evet.
Ama yeni dönemde bahsettiğimiz bu kent soylu olan, küresel trendlerle buluşan elit grupları daha stratejik bir tutum içindeler. Dolayısıyla kendi gelecek dünyalarını programlıyorlar mesela.
Ve işte ben sadece bir gençlik atfı da yok burada değil mi hocam? Yani o mesela bir önceki nesil tamamen böyle o gençliğin verdiği enerjiyi harekete geçirme üzerine kurulu sanki.
Evet, yani orada daha doğal, daha spontane bir şey var. Bir hareketlilik var, bir durum var, bir kendindenlik var. Ama yeni dönemde öyle değil yani. Daha planlanmış, programlanmış, stratejik hedefleri olan bir nesil arayışı var. Bilim ve Sanat Vakfı tam da buraya oturuyor aslında yani. Türkiye'nin sorunlarını bilim üzerinden giderek çözme temeline oturan bir elit stratejisini kapsıyor aslında Bilim Sanat Vakfı. Bu nedenle mesela pratik siyasetle mesafesini koyuyor.
Evet.
Ondan uzak duruyor. Bu bir stratejidir.
Evet.
Ondan sonra kendi çalışma grubuna dahil ettiği, özel ilgilendiği insanları işte belli programlara yönlendiriyor. Yurt dışına doktora yaptırıyor vesaire. Bir network oluşturuyor. Burada stratejik bir elit durumuyla aslında karşı karşıyayız. Bu tam da yani siyasetten uzak ve mesafeli davranmasına rağmen bir yönüyle de Türkiye'nin yeni siyasal gelişmeleri karşısında bu yeni stratejik elit kendisine yer buldu. Çünkü oradaki kadrolar hükümetin benimsediği dünya görüşüyle çok uyuşmuyordu. Hükümetin istediği dünya görüşüyle, taleplerle uyuşan bu daha stratejik elitler grubuydu. Bunlarla bütünleşti ve Davutoğlu da bunu çok iyi temsil etti. Yani Davutoğlu yani köyde doğdu ama 5 yaşında yani köyde yetişmedi, büyümedi yani. İstanbul'a geldi. İstanbul'da büyüdü. Erkek lisesini okudu.
Boğaziçi'nden mezun oldu.
Üniversitesini okudu. Yani Türkiye'nin dünyanın en iyi okullarında okudu. İlişkilerini de daha çok bu bilim, dünya düzeyindeki bilim çalışmalarıyla Türkiye'nin sorunlarını aydınlatmak stratejisine göre temellendirdi. Çevresindeki insanları da böyle şey yaptı, yönetti, yönlendirdi.
Bir de hocam bu yeni nesilde belki Davutoğlu'nun temsil ettiği o yeni nesilde bir bürokratlık, teknokratlık, akademisyenlik yönü de var bunun değil mi?
Yani öbürleri zaten
işte, ya öbürleri sanki ya işte tek başına kim var evet. Ben varım deyip ortaya çıkacak. Evet. Çok evet. Da böyle bir rol biçilmeyen evet. Belki ferdi olarak sivil bir duruşu evet, temsil evet. ediyor ama burada işte az önce ifade ettiğiniz gibi belki Dışişleri Bakanlığı'na kadro olarak tabii, girecek.
Tabii işte
üniversite akademisyen
şey
olarak girecek.
Yani strateji dediğimiz evet. şey zaten önceden belirlenmesi, ona göre insanların yetişmesi, yetiştirilmesi amacıyla bütünleşen bir şey. Hı hı. Öbüründe daha yani işte edebiyatla ilgilenen, felsefeyle ilgilenen, okuyan, İslam'la ilgilenen kendi doğal akışı, arayışları içinde çeşitli topluluklar oluşturan, dergiler çıkaran, seyahatler yapan, meydan okuyan, kızan, siyasileşen, ne bileyim yani böyle bir serüveni var öbürlerinde.
Evet.
Yani Necip Fazıl'da da, işte Sezai Karakoç'un etrafında da veya onların dışında da yani İslamcı dediğimiz entelektüellerin de uzun süre oluşturduğu şey bu.
Devlet tecrübesi yani, de yok da mı o zaman değil mi hocam? Şu an
orada tabii şey de var.
Ciddi yani dindar yani, dindar elitlerin bir devlet tecrübesi de
evet,
oldu.
Evet yani tabii orada da yani devlet zaten İslamcılara karşıt bir tutumda biçimde örgütlenmiş.
Kızıl elmaydı bir de.
Yani devlete girmek mümkün değil İslamcı bir kimlikle. Zaten onları istemiyor, onları reddediyor. Onları kendi içinde, kendi yapısını bozacak diye düşünüyor. Ama AK Parti iktidarından sonra devlet dönüşmeye başladı. Devlet İslam'la barıştıkça İslamcılıkla da barışmaya başladı. Çünkü onun içinde çıkan önemli bir akım. Dolayısıyla devlet bu dönüşümü yaşadıkça bu yetişen elitlerden de yararlanma ihtiyacını hissetti. Hem stratejik elitler dediğimiz Bilim ve Sanat Vakfı biraz daha stratejik elitler kavramıyla tanımlamak mümkün. Hem de sivil elitler dediğimiz böyle işte hadi bir dergi çıkarım, çalışma yapalım. Hadi okuma grubu oluşturalım. Hadi yani böyle kendi doğal arayışları içinde olan yetişen insanlarla da hükümet çalışmaya ihtiyacını hissetti.
Evet.
Çünkü hakikaten devlet eski devlet değil Türkiye'de artık. Elitler de eski elitler olmayacaktı. Artı ciddi bir dolaşım ortaya çıktı. Yani o Pareto'nun bahsettiğimiz elitler dolaşımını Türkiye bugün en etkili bir biçimde yaşıyor. Yani 100 yıldır Türkiye'deki devleti yöneten, ona akıl veren, ona danışmanlık yapan, ona donanım sağlamaya çalışan, entelektüel, lojistik destek veren daha çok batıcı bir elit kadroydu. Ama şimdi yeni dönemde AK Parti Özal dönemiyle başladı. AK Parti döneminde daha geniş, daha etkili bir biçimde yeni bu elitlere, bu bahsettiğimiz batıcı olmayan, İslami kimlik taşıyan, yetişen, dünyayı okumaya yönelen, heyecanları olan, gelecek Türkiye algısını önemseyen bu elitlere imkan verdi ve bu elitlerin dolaşımı sağlandı yeni dönemde.
Evet. Bu hocam evet. Tabii elit meselesiyle nesil meselesini biz artık programda meczettik yani. Evet. Elitlerle başladık. Ben ara sıra böyle nesille ilgili de size soru soruyorum. İzniniz olursa güncel bir konuyla devam etmek istiyorum. Şimdi Bundan bir sonra soracağım soru da bu dindar nesil ya, meselesi.
Çok affedersin, buyurun, buraya geçmeden. Yani Bilim ve Sanat Vakfı hep dedik ama mesela Kitap Dergisi, Bilgi Hikmet Dergisi gibi hakikaten 80 sonrasında ciddi entelektüelleri tartışmaları etrafına toplayan, katkılar sağlayan,
mektep olmuş,
mektep olan, evet, yerler var.
Yerler
ben de
var.
Buralarda bulundum.
Tabii.
Dolayısıyla burada yetişen sivil entelektüel elitler kimliği olan,
evet,
bugün AK Parti hükümetinde de yer alan ve önemli katkılar sağlayan kişiler de var. O nedenle sadece bir bilim sanat vakfı varmış gibi bir algılama da çok doğru değil.
Değil
yani
tabii.
Açıkçası.
Tabii. Evet. Az önce de ifade, evet, ettim hocam. Yani bizim burada aslında nesil projesi de bir şekilde elit projesi.
Evet.
Yani bizim bahsettiğimiz nesil projesi. Hocam güncel olandan da biraz yola çıkarak sormak istiyorum. İşte artık bir seneye yaklaşan Türkiye'de bir şey tartışması var. Cemaat tartışması var.
Evet.
Ve bu cemaatin yetiştirdiği tipolojinin eleştirildiği, ya kimilerince met edildiği, kimilerince yerildiği bir durumla karşı karşıyayız.
Evet.
Dinleyicilerimiz de çok iyi biliyor. İşte 17 Aralık süreciyle başlayan o hükümet cemaat kavgasında diyelim, tırnak içinde, evet, kullanıyorum ki bir kavgaya da dönüştü bu zaten. Ortada bir de bir nesil var. Yani,
evet,
Nur camiasıyla diyelim,
evet,
kendilerini hizmet camiası olarak da tanıtıyorlar. Onların yetiştirdiği, kendilerine irfan nesli denilen, altın nesil denilen,
altın nesil,
bir öncü nesilden bahsediliyor. Fakat geldiğimiz noktada bir siyasi seçimleri bir turnusol kağıdı olarak kabul edersek de,
evet,
bir şekilde bu neslin Türkiye'de büyük bir, Türkiye'nin büyük bir kesimi tarafından çok da öykünülmediğini de görüyoruz.
Evet.
Bu manada yani bu cemaatler, vakıflar, İslami,
evet,
cemaatler, vakıflar, bu altın nesil projesi üzerinden gidersek,
evet,
nerede yani yanlış yaptı bunlar?
Evet.
Niye üzerinde 40 yıldır emek sarf edilen böyle bir nesil projesi,
hı hı,
kendince içinde bir elit şeyi de olan, vasfı,
evet,
da olan,
tabii,
bir proje niye akamete uğradı,
evet,
hocam? Bunun bir,
evet,
kritiğini yapabilir misiniz,
evet,
acaba?
Yani tabii Fethullah Gülen'in altın nesil projesi bir elit projesidir. Özellikle yine kırsal alandan kentsel alana doğru gelen muhafazakar aileler başta olmak üzere burada yeteneği olan, okuma çabası olan, mücadelesi olan insanları seçmesi, bunları yönlendirmesi. Burada da ciddi anlamda strateji var tabii yani. Stratejik bir nesil. O bahsettiğimiz daha sivil bir elit arayışını temsil etmiyor. Stratejik bir elit projesini ifade ediyor bu. Bu altın nesil tabii ona belli anlamlar yükleniyor. Belli hedefler yükleniyor. İşte Fethullah Gülen'in zihin dünyasında da batılılaşmaya karşı bir hoşnutsuzluk var, gerilemeyi aşma var, bilimsel bilgide İslam dünyasının yükselişi arayışı var. Bütün bu motivasyonlar sonucunda bir nesil yetiştirerek bunlarla başa çıkma amacı var, arayışı var. Ama bu arayış sonucunda işte kolejler açılıyor, faaliyetler yapılıyor, insanlar yetişiyor ve epey bir süredir bu süreçten geçen ve yetişen insanlar var. Bu insanlara baktığımız zaman o evrensel ölçekte elit dediğimiz özelliklere sahip olan vasıfta insanlar görmüyoruz yani. Çünkü o elit dediğimiz insanlar kendi üzerinde örneğin eleştirel düşünceyi taşıyan insanlardır. Mesela Sezai Karakoç'un etrafına toplanan insanlar, ona muhabbet duyan insanlar, orada yetişen, halkasından geçen, kitabını okuyan insanlar, bunun hepsi Sezai Karakoç'a mutlak olarak bakmazlar. Çok farklılaşan, eleştirilerde bulunabilen, tartışabilen birçok insan vardır. Farklı meslek gruplarında. Ama aynı şey Gülen grubunda yetişen nesil için söylemek zor. Elit dediğimiz şey Avrupa'da da, başka toplumlarda da baksak, dediğimiz gibi yenilikçi olan, eleştirebilen, üretebilen, kendisini bir cemaatle tümüyle özdeşleştirmeden evrensel hakikati algılayarak bunu topluma taşıma mücadelesinde olan bir kişidir bahsettiğimiz elit. Ama bu altın nesil bir elit amacı taşıyor ama sonuçta bir elit olmaktan çok aslında bir cemaatin, işte şeyh denmiyor ama aslında şeyh, yani klasik onun müridi olan ve o doğrultuda bunu küçümsemek için de demiyorum, yani saygı duyarım ben şeye, yani birisiyle beraber çalışmaya karar veren, onu önemseyen. Ama burada o klasik şeyh müritlik ilişkisi de yok aslında. Yani bizim geleneksel yapımızda olan o ilişki tarzı da yok. Tam tersine bir teşkilatçılığı yansıtan bir ilişki tarzı var. Yani işte verilen emri sorgulamayan, tartışmayan, onun üzerine farklı bakma imkanlarına yönelmeyen, işte lider ne demişse aynısını yapan. O nedenle bunu bir partizanlıkla beraber değerlendirmek mümkün. Yani bir partizanlıkta da böyle olur, bir teşkilatçılıkta da böyle olur. Ama bir elit hareketinde bu böyle olmaz. Elit hareketinde düşünme olur, tartışma olur, eleştiri olur, müzakere olur. Gerektiğinde işte grubunu terk etme olur. Grubunu terk etme durumunda işte o sanki din terk etmiş gibi dışlanmaz. Döneklikle tanımlanmaz. Ama bugün altın nesil denilen grup bu şeyle karşı karşıya. Yani kendi grubunu mutlak doğru olarak görme, kendi liderini mutlak doğru olarak görme, onun peşinde gitme ve dolayısıyla karşı bir pozisyonda yer alarak strateji geliştirme ve cepheleşme. Bunun bir partizanlıkla, bir teşkilatçılıkla çok fazla bir farkı yok. Dolayısıyla altın nesil bir elit, evrensel anlamda bir elit, elitliği temsil ettiğini söylemek zor açıkçası.
Evet. Hocam satır aralarından okuduğum önemli şeylerden birisi de ya bir eleştirel düşünceye açık olması gerekiyor bu elit insanların. Yani içe kritik yapabilen, dışarıdan gelecek eleştirilere açık olabilen
evet,
insanlar olması gerekiyor. Dinleyicilerimizle de paylaştık. Yani o elitle nesili şu an biz artık birlikte kullanıyoruz. Bizim nesil aynı zamanda bir elit oluşturma hareketi yani.
Yani sonuçta tabii Türkiye'deki nesil arayışları Türkiye'nin modernleşmesine memnun olmayan dindar kesimlerin geliştirmek istedikleri bir elit projesi.
Elit yani, projesi. Ya ona karşı bir mukavemet. Evet.
Mukavemet, ona karşı bir alternatif geliştirme. Evet.
Hocam bunlardan birisi de hatta işte AK Parti nesli deniyor. Yani dindar nesil. Yani artık dindar kelimesi biraz da Tayyip Erdoğan'ın işte bizim amacımız dindar nesil yetiştirme. Bütün bunları bunun için yapıyoruz. İşte İmam Hatip liselerini bunun için yapıyoruz. Müfredatı, işte siyer dersini seçmeli olarak bunun için koyduk. Kur'an-ı Kerim dersini bunun için koyduk diye bizzat kendisi de söyledi. Bu dindar nesil bir proje olabilir mi hocam? Yani insanlar daha çok İmam Hatip Lisesi'ne giderek, her mahalleye, her sokağa İmam Hatip Lisesi açarak, siyer dersinin, Kur'an-ı Kerim dersinin, işte Osmanlıca dersinin seçmeli olarak okullara, müfredata konmasıyla insanlar dindar olur mu?
Evet. Şimdi tabii Tayyip Erdoğan'ın dindar nesil dediği şey aslında dindar bir elit yetiştirme ile eşit değil. O daha çok Türkiye'deki nesilleri genel olarak işte yeni işte diyelim doğan, dünyaya gelen, büyüyen, yetişen çocukları, gençleri kastediyor. Bu yeni tarihsel dönemde dünyaya gelen gençleri kastediyor. Bunların dinle barışık, dini kimliğe uygun yetiştirilmesini kastediyor. Yoksa topluma öncülük edecek bir elit gruptan bahsetmiyor aslında. Bu farklı bir şey.
Orada da bir tenakuz yok mu hocam?
AK Parti bir elit şeyi üretemez, yetiştiremez. Hiçbir parti de yetiştirmedi zaten yani. Mesela Milli Görüş diyelim, hareketine bakalım. Milli Görüş'e bir elit yetişmedi. Ama Milli Görüş hareketi siyasi mücadelede, yerel yönetimlerde bu ülkeye önemli katkılar sağladı. Ya o bahsettiğimiz elit şeyi daha çok entelektüel bir hareketi, entelektüel bir öncülüğü ifade eden bir şey. Bu burada dediğim gibi yani Türkiye'de gençler, yeni doğan kuşaklar, yeni dünyaya gelen kuşaklar, yetişen kuşaklar, bunların dini eğitimden geçirilerek işte çeşitli yozlaşmalardan, popüler kültürden, madde bağımlılıktan, ateizmden, fuhuştan, bütün bunlardan uzak durmaları, annesine babasına saygılı olan, kendi değerleriyle
bütünleşen, yardımsever olan, inançlı olan insanların yetişmesi kastediliyor. Bu konuda da dindarlığın çok büyük bir konsept olduğuna inanıyor Tayyip Erdoğan. İmam hatipleri açmak bunu gerçekleştirebilir mi? Bunlar formal eğitim yani. Tabii formal eğitim, resmi eğitim, belli bir proje ve program içinde ortaya konmuş eğitim insanları etkiler. Belli bir yere kadar etkiler. Ama onların sıcak dünyasına ne kadar dokunur? Onların serbest dünyasına ne kadar dokunur? Ayrı bir soru.
Evet.
Hocam, onlar şu okullarla sağlanacak bir şey değil. Yani
şöyle daha bir şey var hocam. Şimdi dindarlık tanımlanırken şöyle bir şeyde tanımdan da bahsediliyor. Deniyor ki işte dış dünyanın çekiciliğiyle işte iç dünyanın varsaydığı hakikat arasındaki gerilim dindarlığı evet ortaya çıkarır diyor. Yani dış dünyanın gerçekten bir çekiciliği var.
Evet.
İnsanın inandıklarını ne kadar hı-hı uygulama imkanı var bu modern dünyada, o da ayrı bir mesele. Evet. Şimdi o belki iç dünyanın o varsaydığı hakikat bilgisi bu hı-hı okullar vasıtasıyla, bu müfredat vasıtasıyla artırılabilir, genişletilebilir evet ama o dış dünyanın çekiciliği adına da AK Parti bizi yozlaştırmıyor mu hocam? Biraz AK Parti eleştirisi de yapsak evet yani.
Şimdi tabii yani AK Parti büyük siyasi anlatılar üzerinden giderek hep değerlendiriyoruz. Büyük siyasi anlatılarda çok önemli şeyler yaptı. Yani ilk kısmı anayasa değişikliği, çözüm süreci, başörtünün çözümü. Bunlar makro sorunlar ve bu makro sorunlarda önemli adımlar attı. Ama aynı zamanda bu 12 yıllık süre içinde gençlerimize baktığımız zaman mesela bu gençlerimizin Müslümanlık hakikatiyle pratikleri arasında ciddi uçurumlarla da karşılaşıyoruz. Mesela ailelerimizin bu süreçte daha fazla parçalandığını, daha fazla boşandığını, madde bağımlılığının arttığını, bonsai'nin patlama yaptığını, işte Türkiye'de efendim gençlerin IŞİD'e katıldığını, bütün bu şeylerle de, olumsuz şeylerle de karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bu sorunlar AK Parti ile birlikte çıkmadı ama AK Parti'nin işte dindarlık tezi gençler için veya AK Parti'nin işte İslami bir kültürden, kimlikten gelen yöneticiler tarafından temsil edilmesi, devlet kurumlarını ellerinden tutmaları onları bu sorunlar karşısında sorumlu kılar. Yani mesela Türkiye'de yılda 600 bin kişi evlenirken 330 bin kişi boşanıyor.
Boşanıyor.
Bu ciddi bir sorundur.
Çok büyük sorun hocam.
Ve bu, yani bunu kimseyi kınamak için demiyorum. Hepimiz bunun içindeyiz. Dindarlar da bunun içinde, seküler olanlar da bunun içinde. Veya gençlerimiz ve çocuklarımıza biz aile olarak yeterli olmamaya başlıyoruz. Yani dış hayat, popüler kültür, efendim işte madde bağımlılığı ve diğer şeyler bunları etkilemeye başlıyor. Aile hayatı toplumsal hayatın çok dar bir kısmını bugün temsil ediyor. Toplumsal hayat daha geniş. O zaman bu toplumsal hayat meydanlarıyla, alışveriş merkezleriyle, medyasıyla, okullarıyla bir bütün olarak nedir? Bunun üzerine AK Parti'nin düşünmesi.
Serbest zaman kavramıyla, kuramıyla değil mi hocam?
Ciddi kültür politikaları, ciddi eğitim politikaları, ciddi aile politikaları geliştirmesi lazım. Bu konuda AK Parti çok yeterli olmadı. AK Parti daha çok, AK Parti'nin açılımı nedir? Adalet ve Kalkınma Partisi. Ya kalkınma alanında büyük atılımlara sahip oldu. Siyasi anlatılarda büyük atılımlara sahip oldu. Ama mesela kültür politikaları, eğitim politikaları, aile politikaları konusunda aynı şeyi söylemek zor. O nedenle belki bu dönemde AK Parti'nin en fazla acilen ilgilenmesi gereken konuların içinde bu yer alıyor. Mesela o 9 madde, başbakanın 9 maddesi içinde bunların birisi yer almalıydı. Orada da yine büyük siyasi anlatılar var. Bunlar yok.
Evet, yani evet.
Ki yani evet, yani durum bu açıkçası.
Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben değerli teşekkür Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırk Ambar programımızın yine sonuna geldik efendim. Haftaya başka konularla karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın.